8. bölüm. Bir yığın hayal ve birkaç düşünce. Öğleden sonra geç vakit Gigi ile Beppo geldiler. Momo'yu taş duvarın gölgesinde hala biraz solgun ve tedirgin oturur buldular. Yanına oturup ne olduğunu anlamak istediler. Momo dura dura olup bitenleri anlattı. Sonunda da Duman Adam'la yaptığı konuşmayı kelimesi kelimesine aktardı. O anlatırken ihtiyar Beppo, Momo'ya çok ciddi ve dikkatli bir şekilde bakıyor, alnındaki kırışıklıklar gittikçe derinleşiyordu. Momo sözünü bitirdikten sonra da Beppo susmayı sürdürdü. Gigi ise artan bir heyecanla dinlemişti. Gözleri kendisi bir şey anlatırken olduğu gibi parlıyordu. Elini Momo'nun omzuna koyarak, ''Şimdi Momo'' dedi. ''Bizim sıramız geldi. Sen kimsenin bilemediği bir şeyi keşfettin. Artık biz yalnız eski dostlarımızı değil, bütün kenti kurtaracağız. Biz üçümüz. Ben, Beppo ve sen Momo.'' Ayağa fırlamış ve iki elini havaya kaldırmıştı. Hayalinde kurtarıcılarını alkışlayan bir yığın insan canlanmıştı. ''Tamam,'' dedi Momo biraz şaşkın. ''Ama bunu nasıl yapalım?'' ''Ne demek istiyorsun?'' diye Gigi şaşırarak sordu. ''Demek istediğim şu,'' dedi Momo. Yani duman adamları yenmek için ne yapalım? Ha evet dedi Gigi. Şu anda tam olarak ben de bilmiyorum. Önce bunu düşünmeli. Ama açık olan bir şey var. Madem artık onların var olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz, onlara savaş açacağız. Yoksa korkuyor musun? Momo dalgın başını salladı. Sanırım bunlar bildiğimiz adamlardan değil. Bana gelenin değişik bir hali vardı. Hele yaydığı soğuk çok kötü. Eğer bunların sayısı çoksa mutlaka çok tehlikelidirler. Korkuyorum. Hadi canım dedi Gigi. Mesele çok basit. Bu duman adamlar tanınmadıkları için karanlık işlerini yürütüyorlar. Sana gelen adam kendisi söylemiş. O halde biz onların tanınmaları için çaba harcayacağız. Çünkü onu bir kere tanıyan aklında tutacak. Onu tekrar gördüğünde hatırlayacak, hemen tanıyacak. Onlar bize bir şey yapamazlar. Bizi ele geçiremezler. Öyle mi dersin diye şüpheyle sordu Momo. Elbette diye gözleri parlayarak konuştu Gigi. Yoksa senin misafir öyle apar topar kaçar mıydı? Bizden ödleri kopuyor. Momo, ama o zaman belki de onları hiç bulamayız. Belki de bizden saklanırlar dedi. Gigi, onun da kolayı var. Biz de onları saklandıkları yerden çıkmaya zorlarız diye karşılık verdi. Peki nasıl diye sordu Momo. Sanırım onlar çok kurnaz. Bundan kolay ne var diye güldü Gigi. Biz de onları kendi avlarıyla avlarız. Fare peynirle avlanır. Zaman hırsızları da zamanla. Bizde zamandan bol ne var? Sen burada oturup bir av gibi onları beklersin. Onlar gelince biz Beppo ile saklandığımız yerden çıkar, kıskıvrak yakalarız. Ama artık beni tanıyorlar dedim Momo. Bu tuzağa düşeceklerini sanmıyorum. İyi diye karşılık verdi Gigi. Yine bir sürü şey aklına esmeye başlamıştı. O halde başka bir şey yaparız. Duman adam zaman tasarruf şirketinden söz etti değil mi? Bunun herhalde bir binası olmalı. Kentin içinde bir yerdedir. Onu bulalım. Bulacağımızdan eminim. Kendine özgü bir şekli olmalı. Kurşun renkli, penceresiz, sevimsiz, betondan yapılmış dev bir ambar geliyor gözümün önüne. Onu bulunca içeri gireriz. Her birimizin elinde birer tabanca. Çabuk çaldığınız zamanları geri verin derim ben. Momo üzüntülü bir sesle sözünü kesti. Bizim tabancamız yok ki. Gigi heybetli bir dikilişle, biz de tabancasız yaparız dedi. Hem bu onları daha çok korkutur. Bizi görür görmez paniğe kapılacaklardır. Momo, biz üçümüz yerine biraz daha kalabalık olsak daha iyi olur herhalde. Hem zaman tasarruf şirketini ararken başkaları da olursa daha çabuk buluruz. Bu çok güzel bir buluş diye cevapladı Gigi. Bütün eski arkadaşlarımızı toplayalım. Buraya gelen bütün çocukları da. Bir önerim var. Hemen üçümüz gidip kimi görürsek haber verelim. Onlar da başkalarına haber versin. Her gün öğleden sonra 3'te burada toplanalım. Hemen kalkıp yola düştüler. Momo bir yöne, Gigi ile Beppo başka yöne. İki adam biraz gittikten sonra, o zamana kadar hiç konuşmamış olan Beppo birdenbire durdu. Bana bak Gigi dedi. İçim rahat değil. Gigi ona döndü. Neden? Beppo arkadaşına bir süre bakıp, Momo yüzünden dedi. Gigi, Neden diye şaşkınlıkla sordu tekrar. Beppo, Momo'nun anlattıkları galiba doğruydu diyorum, dedi. Yani ne olmuş diye sordu Gigi. Beppo'nun ne demek istediğini anlamamıştı. Biliyor musun diye açıkladı Beppo. Eğer Momo'nun anlattıkları doğruysa ne yapacağımızı daha iyi düşünmeliyiz. Eğer söz konusu olan gerçek bir hırsız çetesi ise böyle paldır küldür bu işe girişilmez, anlıyor musun? Biz bunlara doğrudan meydan okumaya kalkarsak Momo güç bir duruma düşebilir. Kendimizi düşünmüyorum. Ama şimdi çocukları da bu işe bulaştırırsak belki hepsini tehlikeye atmış oluruz. Yapacağımız şeyi gerçekten iyi düşünmeliyiz. Aman sen de diye gülerek bağırdı Gigi. Her şeyi büyütürsün zaten. Ne kadar çok olursak o kadar iyi. Beppo düşünceli halini bozmadan cevap verdi. Bana öyle geliyor ki Momo'nun anlattıklarının doğru olduğuna sen inanmıyorsun. Ne demek doğru diye karşılık verdi Gigi. Sen hayali olmayan bir insansın Beppo. Bütün yaşam bir hikayedir ve biz de onun içindeyiz. Hadi Beppo hadi. Momo'nun anlattıklarının hepsine aynen senin gibi inanıyorum. Beppo buna verecek karşılık bulamadı. Ama Gigi'nin cevabı korkusunu azaltmıştı. Sonra ayrıldılar. Her biri ayrı bir yöne gitti. Arkadaşlarını ve çocukları bulup yarınki toplantıya haber vereceklerdi. Gigi rahat, Beppo kuşkuluydu. O gece Gigi rüyasında kentin kurtarıcısı olarak üne kavuştuğunu gördü. Kendisi fırak, Beppo siyah bir takım ve Momo beyaz ipek bir elbise giymişti. Sonra üçünün de boynuna altın madalyalar taktılar. Başlarına defne dallarından taçlar oturttular. Bando mızıka çaldı, kent kurtarıcılarının şerefine fener alayı düzenlendi. Daha önce görülmemiş sayıda insanın toplandığı uzun, muhteşem bir fener alayı. Aynı saatlerde ihtiyar Beppo yatağında yatıyor, gözüne uyku girmiyordu. Düşündükçe içinde bulundukları durumun tehlikesini daha iyi kavruyordu. Gigi ile Momo'nun zarar görmesine elbette izin veremezdi. Sonunda ne olursa olsun onlarla beraberdi. Ama hiç değilse onları caydırmayı denemeliydi. Ertesi gün öğleden sonra saat 3'te eski tiyatro yıkıntısında bağırış çağırış kıyamet kopuyordu. Beppo ile Gigi hariç eski dostlar arasındaki büyükler ne yazık ki gelmemişlerdi. Fakat uzaktan yakından fakir zengin, iyi giyimli perişan, büyük küçük, 50-60 kadar çocuk toplanmıştı. Bazıları Maria gibi kardeşlerini de beraber getirmişlerdi. Kimini elinden tutuyor, kimini kucakta taşıyorlardı. Bunlar parmaklarını emerek, gözlerini kocaman kocaman açarak alışmadıkları kalabalığa bakıyorlardı. Franco, Paolo ve Massimo da oradaydı. Diğer çocukların çoğu tiyatroya son günlerde gelenlerdi. Burada olacak şeyler onları çok ilgilendiriyordu. Üstelik cep radyolu çocuk radyosunu getirmeden gelmişti bu kez ve Momo'nun yanında oturuyordu. İlk defa bugün adının Claudio olduğunu, toplantıya katılmaktan zevk duyduğunu söyledi. Artık gelenlerin arkası kesilince turist rehberi Gigi ayağa kalktı ve önemli bir tavır takınarak herkesi susmaları için uyardı. Şimdi sesler kesilmişti ve taş duvarların arasında meraklı bir bekleyiş vardı. Gigi yüksek sesle söze başladı. Sevgili arkadaşlar, konuyu aşağı yukarı hepiniz biliyorsunuz. Sizi bu gizli toplantıya çağırırken kısaca söylemiştik. Bugüne kadar pek çok sayıda insan sürekli zaman tasarrufu yaptıkları halde zaman sıkıntısı çektiklerinden yakınır oldular. Oysa insanların tasarruf ettiklerini sandıkları bu zamanlar onlardan çalınmaktadır. Bunun sebebi nedir? Bunu Momo açığa çıkardı. Bu zamanlar açıkçası zaman hırsızları çetesi tarafından çalınmaktadır. İşte bu haydutlara karşı koymak için sizlerden yardım istiyoruz. Eğer bu işe evet derseniz insanlığın başına bela olan bu çeteyi bir vuruşta söker, atarız. Bu savaşa katılmaya değmez mi? Biraz sustu. Çocuklar alkışladılar. Gigi devam etti. Ne yapacağımızı sonra görüşeceğiz. Ama şimdi Momo size bu adamlardan biriyle nasıl karşılaştığını ve onun içini nasıl okuduğunu anlatsın. Tam bu sırada ihtiyar Beppo bir dakika diye ayağa kalktı ve devam etti. Beni dinleyin çocuklar. Momo'nun konuşmasına karşıyım. Böyle olmaz. Konuşursa kendisini de Sizi de büyük bir tehlikeye atar. Olmaz diye bağırıştı çocuklar. Momo anlatsın. Arkadan hepsi birden kor halinde Momo, Momo, Momo diye tempo tutmaya başladılar. İhtiyar Beppo oturdu, gözlüğünü çıkardı ve yumruğunun tersiyle gözlerini ovuşturdu. Momo şaşkın ayağa kalktı. Beppo'nun mu, çocukların mı sözünü dinlesin bilmiyordu. Sonunda anlatmaya başladı. Çocuklar gerilim içinde dinliyorlardı. Momo sözünü bitirince uzun bir sessizlik oldu. Momo konuşurken üzerlerine bir sıkıntı çökmüştü. Zaman hırsızlarının bu kadar korkunç olacağını ummamışlardı. Küçük kardeşlerden biri yüksek sesle ağlamaya başladı. Çabucak susturdular. Gigi sessizliği bozdu. Duman adamlarla savaşmak için bizimle beraber olmaya gönüllü kim var? Franco bir soru sordu. Momo'nun olayı anlatmasını Beppo neden istemedi? Gigi gülerek yatıştırıcı bir sesle karşılık verdi. Beppo sanıyor ki duman adamlar kendilerini tanıyan herkesi tehlikeli görüp takip edecekler. Fakat ben bunun tam tersi olacağına eminim. Sırlarını öğrenmiş birine karşı bunlar hiçbir şey yapamazlar. Bu açık bir şey. Kabul et Beppo. Fakat Beppo sadece baş salladı. Çocuklar susuyorlardı. Gigi yeniden söz aldı. Kesin olan bir şey var. Biz burada tek vücut olup birleşmeliyiz. Dikkatli olmamız gerekli. Ama korkuya asla yer vermeyeceğiz. Ve işte bunun için sizlere tekrar soruyorum. Kim katılmak istiyor? Ben diye ayağa kalktı Claudio. Rengi biraz sararmıştı. Diğer çocukların hepsi önce çekinerek sonra daha kararlı birer birer katılacaklarını bildirdiler. Gigi, Beppo, ne dersin buna diye eliyle çocukları işaret etti. Beppo kederli, başını öne eğerek, iyi, tabii ben de katılıyorum dedi. Gigi yeniden çocuklara döndü. O halde şimdi ne yapacağımızı kararlaştıralım. Bir önerisi olan var mı? Hepsi düşünmeye başladılar. Sonunda gözlüklü olan Paolo sordu. Ama bunlar bu işi nasıl yapıyorlar? Demek istiyorum ki zaman nasıl çalınır? Gerçekten bu nasıl olur? Evet diye bağırdı Claudio. Aslında zaman nedir? Kimse cevap veremedi. Taş duvarların beri yakasında oturan Maria, kucağında kardeşi Dede ile ayağa kalktı. Belki atom gibi bir şeydir. İnsanların sadece kafalarından geçen düşünceleri bile bir makineyle kaydedebiliyorlar. Ben bunu televizyonda gördüm. Bugün her şeyin uzmanı var. Şişko Massimo, kız gibi ince sesiyle, "Benim bir fikrim var," dedi. Filme çekilirken her şey film şeridine kaydoluyor. Ses alırken de ses bantlarına kaydoluyor. Belki bunların zamanı yakalayan bir araçları vardır. Bunun yerini bulsak, onu tersine çeviririz, hepsi geri gelir. Paolo gözlüğünü düzelterek, "Her neyse, biz önce bir uzman bilgin bulmalıyız. O bize yardım etmezse bir şey yapamayız," diye kestirip attı. "Sen de bilginsiz bir şey yapamazsın," diye kızdı Franco. "Onlara güvenilmez. Birini bulduk diyelim. Zaman hırsızlarıyla ortak çalışmadığını nereden bileceksin? İşte o zaman şapa otururuz." Bu olmayacak şey değildi. Bu defa her halinden iyi eğitilmiş olduğu belli olan bir kız ayağa kalktı. "Bence en iyisi bütün olan biteni polise bildirmektir." "Bir bu eksikti," diye karşı çıktı Franco. "Polis ne yapabilir ki? Bunlar sıradan haydutlar değil. Ya polis bu işi çoktan biliyordur, gücü yetmiyordur ya da bu domuzluğun farkında değildir. Her iki halde de ümit yok demektir. Benim düşüncem bu." Uzun bir sessizlik oldu. Belli ki herkes kararsızdı. Sonunda Paolo, "Ama herhalde bir şey yapmak zorundayız," dedi. "Hem de çok çabuk. Zaman hırsızları bizim kararımızı öğrenmeye kalmadan." Turist rehberi Gigi yine ayağa kalktı. "Sevgili arkadaşlar, durumu bütünüyle düşündüm. Yüzlerce plan yapıp hepsini bir kenara attım. Sonunda bizi hedefe ulaştıracak bir tane buldum. Sizlere belki daha iyi bir öneri gelir diye danışıyorum. Şimdi sizlere ne yapacağımızı açıklıyorum." Sustu. Çevresine baktı. 50'den fazla çocuğun yüzü ona dönmüştü. Çoktan beri hiç bu kadar çok dinleyici olmamıştı. Gururla sürdürdü konuşmasını. "Bu duman adamların bütün gücü kimsenin onları tanımamasından ve gizli çalışmalarından kaynaklanıyor. O halde onları zararsız kılmanın en kolay ve en emin yolu bütün halka bunlar hakkındaki gerçeği anlatmaktır. Bunu nasıl yapacağımıza gelince. Büyük bir çocuk gösteri yürüyüşü tertipleyeceğiz. Pankartlar, flamalar hazırlayıp caddelerde dolaşacağız. Herkesin dikkatini çekeceğiz ve herkesi olayları anlatmak üzere buraya bir tiyatroya çağıracağız. Halk arasında büyük bir heyecan uyanacak. Binlerce ve binlercesi koşup gelecekler. Yığınlar buraya dolunca onları açıklayacağız. O zaman bir anda her şey değişecek. Kimsenin zamanı çalınmayacak. Zaman bollaşınca herkes istediği kadarını alacak. Ve bütün bunları dostlarım, biz hep birlikte yapacağız. Eğer istersek tabii. İstiyor muyuz? Hep bir ağızdan sevinç çığlıkları yükseldi. Gigi sözlerini şöyle bitirdi. Demek ki karara vardık. O halde bütün kenti gelecek hafta pazar günü öğleden sonra eski tiyatroda toplanmaya çağıracağız. Fakat o güne kadar planımız hakkında kimse tek söz etmeyecek. Anlaşıldı mı? Şimdi arkadaşlar, hadi iş başına. O gün ve sonraki günlerde yıkık tiyatroda ateşli çalışmalar yapıldı. Kağıtlar, kartonlar, boya kutuları, fırçalar, zamklar, çıtalar ve daha ne gerekiyorsa çocuklar taşıyıp getirmişlerdi. Nereden ve nasıl olduğunu hiç karıştırmayalım daha iyi. Bazı çocuklar kartonları, levhaları, çıtaları tutturup çakarken diğerleri de en etkili sözleri bulup düzgün yazısı olanlara yazdırıyorlardı. Şu tür sloganlar vardı. Zaman tasarrufu. Ama kimin için? Neden vaktiniz yok? Biz çocuklar size söyleyeceğiz. Hepiniz büyük toplantıya gelin. Gelecek pazara saat 3'te eski tiyatroda. Zamanınız çalınıyor. Çocuklar sizi uyarıyor. Dikkat, çok önemli. Zamanınız söz konusu. Büyük bir sır. Fakat biz açıklayacağız. Bütün sloganların altında ayrıca toplantı yeri ve saati de yazılıydı. Her şey tamam olunca çocuklar tiyatronun ortasında sıraya dizildiler. Momo, Gigi ve Beppo en baştaydılar. Ellerinde pankartlar ve flamalar, kente doğru uygun adım yürüyüşe geçtiler. Teneke kapaklar ve düdükler çalarak, sloganlar atarak, Gigi'nin bugün için yazdığı marşı söylüyorlardı. Ey insanlık, dinle, anla. 12'ye 5 kaldı. Aç gözünü, tetikte ol. Zamanı hırsız çaldı. Ey insanlık, dinle, anla. Sıkıntıdan patlama. Gel pazara saat 3'te, öğren, kurtar canını. Şiir aslında çok uzun, tam 28 mısraydı. Hepsini yazmamız gerekmez artık. Trafik aksayınca polis birkaç kere işe el koyup çocukları dağıttı. Ama çocuklar yılmadılar. Başka köşelerde tekrar toplanıp yeniden yürüyüşü sürdürdüler. Başlarına başka hiçbir şey gelmedi. Duman adamları ise bütün dikkatlerine rağmen göremediler. Onları gören başka çocuklar da önceden konuyu bilmedikleri halde aralarına katıldılar ve kafile yüzleri derken binleri buldu. Şimdi büyük kentin bütün sokaklarını uzun alaylar halinde çocuklar doldurmuştu. Büyükleri dünyayı değiştirmeyi amaçlayan toplantıya çağırıyorlardı. Dokuzuncu bölüm. İyiler toplanamadı, kötüler toplandı. Toplantı saati geçmişti. Saat geçmiş ve çağrılanların hiçbirisi gelmemişti. Olayla en yakından ilgili olması gereken büyüklerin çoğunun çocukların gösteri yürüyüşünden haberleri bile olmamıştı. Her şey boşa gitmişti. Artık akşam oluyordu ve erguvan renkli bulutlar arasında kırmızı bir top gibi ufka yaklaşmakta olan güneş, yüzlerce çocuğun saatlerdir ses çıkarmadan oturdukları taş basamakların şimdi ancak en üst sırasını aydınlatabiliyordu. Ne konuşan vardı, ne gülen. Sessiz, üzüntülü oturuyordu herkes. Gölgeler gittikçe uzadı. Neredeyse karanlık basacaktı. Hava serinledi, çocuklar titremeye başladılar. Uzaklarda bir kilise çanı 8'i vurdu. Artık hiç şüphe kalmamıştı. Başaramamışlardı. Önce birkaç çocuk kalkıp gitti, onları diğerleri izledi. Kimse konuşmuyordu. Hayal kırıklığı çok acıydı. Sonunda Paolo, Momo'nun yanına geldi. Daha fazla beklemenin anlamı yok Momo. Artık kimse gelmez. İyi geceler dedi ve gitti. Sonra Franco, yapacak bir şey yok. Bundan sonra büyüklerden medet ummayalım. Gördük işte. Benim zaten onlara hiç güvenim yoktu ama bundan sonra onlarla hiçbir işe girişmem dedi. Ve o da gitti. Ötekiler de onun ardından uzaklaştılar. Ortalık iyice kararınca son kalanlar da umutsuzluk içinde ayrıldılar. Momo, Gigi ve Beppo yalnız kaldılar. Bir süre sonra ihtiyar çöpçü ayağa kalktı. Momo, sen de gidiyor musun diye sordu. Gitmem gerek diye karşılık verdi Beppo. Fazla mesain var. Gece mi? Evet, bizi olağan dışı çöp boşaltmaya ayırdılar. Oraya gidiyorum. Fakat bugün pazar. Sen pazarları hiç çalışmazdın. Öyleydi. Şimdi bizi buraya ayırdılar. Olağan dışı diyorlar. İşler bitmiyormuş. Personel azlığı falan filan. Yazık dedim ama. Bu gece burada kalsan sevinirdim. Evet, şimdi gitmek zorunda olmak benim de hoşuma gitmiyor dedi Beppo. O halde yarına kadar güle güle. Beppo gıcırtılı bisikletine atlayıp karanlıkta kayboldu. Gigi ıslıkla melankolik bir şarkı tutturmuş, çalıyordu. Çok güzel ıslık çalardı. Momo onu dinliyordu. Birdenbire ıslığı kesti. Ben de gitmeliyim dedi. Bugün pazar. Gece bekçiliği yapacaktım. Bunun benim yeni görevim olduğunu sana söylemiş miydim? Neredeyse unutuyordum. Momo ona gözlerini açarak baktı. Bir şey söylemedi. Gigi üzülme dedi. Planımız düşündüğümüz gibi gerçekleşmedi diye keder etme. Başka bir şey daha düşünmüştüm. Hem canım aslında eğlenceli oldu. Muhteşemdi. Momo susmakta inat ediyordu. Gigi onu yatıştırmak için saçlarını okşadı ve konuştu. Bu kadar büyütme Momo. Yarın sabah her şey değişir. Biz de başka bir hikaye düşünürüz. Olur biter, değil mi? Bu bir hikaye değildi dedi Momo yavaşça. Gigi ayağa kalktı. Anlıyorum ama yarın bunu yine konuşuruz, tamam mı? Şimdi gideyim artık. Zaten geç bile kaldım. Sen de yat uyu. Ve Gigi melankolik melodiyi ıslıkla çalarak uzaklaştı. Momo o kocaman, yüz yuvarlak taş çemberi içinde tek başına kaldı. Yıldızsız bir geceydi. Gökyüzünü bulutlar kaplamıştı. Garip bir rüzgar esiyordu. Sert değil ama sürekli ve üşütücü bir rüzgar. Kül soğukluğunda bir rüzgar. Büyük kentin dışında, uzaklarda dağ gibi çöplükler yükseliyordu. Teneke kutuların, cam kırıklarının, küllerin, plastik artıklarının, karton kutuların, büyük kenttekilerin her gün çöpe attığı bir sürü öteberinin oluşturduğu tepeleme yığınlar. Burada çöp fırınlarında yakılma sıralarını bekleyen. Beppo ve arkadaşları ellerinde kürekler, sıra sıra dizilmiş çöp kamyonlarından gece yarılarına kadar projektör ışıkları altında çöp boşalttılar. Boşalan kamyonların ardından yeniden doları geliyordu. Çabuk olun deniyordu. Hadi hadi. Yoksa bitiremeyeceğiz. Durmaksızın kürek sallayan Beppo'nun gömleği terden sırılsıklam üstüne yapışmıştı. Gece yarısı iş bitti. Beppo zaten hem yaşlı hem de çelimsiz olduğu için iyice yorulmuştu. Delik deşik bir plastik bidonu ters çevirip üstüne oturdu. Ve biraz nefes almaya çalıştı. Arkadaşlarından biri, ''Hey Beppo, hadi artık eve gidiyoruz, geliyor musun?'' diye seslendi. ''Bir dakika'' dedi Beppo. Ve eliyle ağrıyan göğsünü bastırdı. Bir başkası, ''İyi değil misin ihtiyar?'' diye sordu. ''Geçti geçti'' dedi Beppo. ''Siz gidin. Ben biraz daha dinleneyim.'' ''Peki öyleyse. İyi geceler.'' diye seslenerek gitti arkadaşları. Ortalık sessizdi. Sadece çöplerin arasında cirit atan farelerin çıtırtısı duyuluyordu ara sıra. Beppo başını kollarına dayayarak uyudu kaldı. Sert bir rüzgarla uyandı. Ne kadar uyuduğunun farkında değildi. Başını kaldırdı ve gözleri fal taşı gibi açıldı. Çöp yığınlarının üstünde bir sürü insan vardı. Şık giyimli, melon şapkalı, ellerinde kurşun renkli evrak çantaları ve dudaklarında küçük gri sigaralar olan duman adamlar. Hepsi susmuş, çöp yığınlarının en yükseğinin üzerinde kurulmuş olan hakim kürsüsü gibi yere bakıyorlardı. Burada diğerlerinin benzeri olan üç duman adam oturuyordu. Beppo'yu önce bir korku aldı. Onu görecekler diye korktu. Hiç kuşkusuz onu burada istemezlerdi. Hepsinin kürsüye dönük olduğunu fark etti. Belki onu hiç görmezlerdi. Belki de atılmış bir çöp sanırlardı. Hiç kıpırdamadan olduğu yerde sinmeye karar verdi. Kürsünün ortasında oturan adamın konuşması sessizliği bozdu. Ajan BLW 553C, mahkeme önüne çıksın. Çağrı aşağıdan tekrarlandı ve uzaklarda yankılandı. Sonra kalabalık arasında yol açıldı ve bir duman adam tepeye doğru ilerledi. Diğerlerinden farkı, yüzünün kül renginin beyaza dönmüş olmasıydı. Kürsünün önünde durdu. Ortada oturan sordu. Ajan BLW 553C siz misiniz? Evet. Ne zamandan beri zaman tasarruf şirketine çalışıyorsunuz? Varoluşumdan beri. Ona şüphe yok. Gereksiz konuşmayı bırakın. Ne zaman var oldunuz? 11 yıl, 3 ay, 6 gün, 8 saat, 32 dakika ve şu anla beraber 18 saniye önce var oldum. Bu konuşmalar oldukça uzakta ve yavaş geçtiği halde ne acayiptir, Beppo hepsini duyabiliyordu. Ortada oturup sorgulamayı yapan adam sordu. Bugün kentte bir sürü çocuğun ellerinde pankartlarla dolaşıp halka çağrıda bulunduklarını ve bizim hakkımızda açıklama yapacaklarını biliyor musunuz? Haberim var dedi ajan. Hakim sert bir sesle sordu. Bu çocukların bizi ve yaptıklarımızı nasıl olup da öğrendiğini açıklayabilir misiniz? Bunu kendim de açıklayamıyorum diye cevapladı ajan. Ama burada bir noktayı belirtmeme izin verirseniz, yüksek mahkemenin olup bitenleri olduğundan fazla ciddiye almaması gerekir. Çocukluktan başka bir şey değil bu. Üstelik mahkemenin şunu düşünmesini rica ederim. Biz insanlara zaman bırakmayarak kolayca önledik toplantılarını. Bunu başaramasaydık bile çocuklar halka basit bir haydut masalından başka bir şey anlatamayacaklardı. Hatta bana kalırsa keşke toplantının yapılmasına izin verseydik de böylece sanık nerede bulunduğunuzun bilincinde misiniz diye ortadaki onun sözünü kesti. Ajan irkilerek büzüldü. Evet dedi yavaşça. İnsanların mahkemesi önünde değilsiniz. Burada sizin gibilerin karşısındasınız. Bize yalan söyleyemeyeceğinizi iyi bilirsiniz. Niye bunu denemeye kalkıştınız? Meslek alışkanlığı herhalde diye mırıldandı ajan. Hakim, çocukların hareketinin ne kadar ciddi bir şey olduğunu da bırakın da mahkeme karar versin. Fakat siz sanık, çocukların bizim işimizde ne kadar tehlikeli olduğunu kendiniz daha iyi bilirsiniz. Biliyorum dedi ajan. Alçak sesle. Hakim konuşuyordu. Çocuklar bizim doğal düşmanlarımızdır. Onlar olmasaydı insanlık çoktan bizim pençemize düşmüş olacaktı. Çocukları zaman tasarrufuna alıştırmak büyük insanları alıştırmaktan çok daha güçtür. Bu yüzden en sert yasalarımızdan biri şudur. Er geç sıra çocuklara gelir. Bu yasadan haberiniz var mıydı? Pek tabii efendim. Buna rağmen elimizde deliller var. İçimizden biri, tekrar ediyorum, içimizden biri bir çocukla konuşmuş ve ona bizim gerçek yüzümüzü açıklamış. Sanık, bu içimizden birinin kim olduğunu biliyor musun? Bendim diye cevap verdi perişan. Ajan BLW 553C. Hakim sordu. Neden en önemli yasamıza bu şekilde karşı çıktınız? Sanık kendini savunmaya çalıştı. Bu çocuk diğer insanları etkileyerek bizim işimize engel oluyor. Bu yüzden zaman tasarruf şirketi için en iyisinin bu olacağını düşündüm. Hakim buz gibi bir sesle sizin düşünceleriniz bizi ilgilendirmez. Biz sonuca bakarız. Bu durumda sizin hareketiniz bize zaman kaybettirmekle kalmadı. Üstelik siz bu çocuğa en önemli sırlarımızı da açıkladınız. Bunu itiraf ediyor musunuz sanık diye bağırdı. İtiraf ediyorum, dedi yavaşça ajan, başını önüne eğerek. Demek suçunuzu kabul ediyorsunuz, diye sordu hakim. Evet. Ama yüksek mahkemenin hafifletici sebepleri dikkate almasını rica ederim. Tam anlamıyla büyülenmiştim. Bu çocuğun dinleyiş biçiminde ne varsa bilmem, Ağzımdan laflar dökülüverdi. Ben kendim de çok şaşırdım. Yemin ederim nasıl olduğunu bilemedim. Özürleriniz bizi ilgilendirmez. Hafifletici sebepleri uygulayamayız. Yasamız kesindir. Ayrıcalık tanımaz. Ancak şu garip çocuk hakkında biraz bilgi edinelim. Adı nedir? Momo. Oğlan mı kız mı? Küçük bir kız. Yeri belli mi? Tiyatro harabelerinde oturuyor. Not defterine her şeyi yazan hakim iyi diye konuştu. Siz sanık, bu kızın bize artık bir daha zarar veremeyeceğinden emin olabilirsiniz. Bunun için bütün olanaklarımızı kullanacağız. Hemen kararın infazına geçeceğimizden bu size bir teselli olsun. Suçlu titremeye başladı. Karar nedir diye sordu. Kürsünün arkasında oturan üç adam başlarını birbirine yaklaştırarak biraz fısıldaştılar ve kafa salladılar. Sonra ortada oturan tekrar suçluya dönerek kararı bildirdi. Ajan BLW 553C hakkında oy birliğiyle alınan karar, sanığın ihanet suçu sabit görülmüştür. Kendisi de bunu itiraf etmiştir. Yasamız bu durumda ceza olarak kendisinin tüm zamanının geri alınmasını emreder. Merhamet, merhamet diye feryat etti suçlu. Fakat yanında duran iki duman adam onun sigarasını ve kurşun renkli evrak çantasını çabucak çekip aldılar. Ve o zaman inanılmaz bir şey oldu. Suçlu şeffaflaşmaya başladı. Çığlığı da gittikçe hafifleyip uzaklaşıyordu. Elleriyle yüzünü örtmüş orada dururken birden hiç görünmez olup kayboluverdi. Durduğu yerde rüzgarla sağa sola biraz kül savruldu. Sonra bunlar da yok oldu. Mahkemeyi yapan ve seyredenler sessiz sedasız uzaklaştılar. Karanlık onları yuttu. Çevrede soğuk bir rüzgar esti. Çöpçü Beppo hala oturuyor ve duman adamın kaybolduğu noktaya bakıyordu. Sanki soğuktan buz kesilmiş de şimdi yeniden çözülüyormuş gibi bir hal vardı üstünde. Şimdi o da kesinlikle biliyordu ki duman adamlar gerçekten vardır. Hemen hemen aynı saatlerde kulenin saati uzaklarda gece yarısını çalarken küçük Momo hala harabenin taş merdivenlerinde oturuyordu. Bekliyordu. Neyi beklediğini kendisi de bilmiyordu. Ama ona bir şeyleri beklemesi gerekiyormuş gibi geliyordu. Onun içinde bir türlü gidip yatamıyordu. Birdenbire çıplak ayaklarına bir şeyin sürtündüğünü fark etti. Ortalık karanlık olduğu için görmek üzere eğildi. Bu bir kaplumbağaydı. Başını ona doğru uzatmış, ağzı da sanki gülüyormuş gibi yayılmış, öylece bakıyordu. Gözlerinde öyle dostça bir anlam vardı ki neredeyse konuşacaktı. Momo ona doğru iyice eğilerek parmak uçları ile çenesinin altını okşadı. "Ah, kimsin sen bakayım?" diye sordu. "Hiç değilse senin beni araman ne iyi şey kaplumbağacık. Ne istiyorsun benden bakalım?" Birdenbire kaplumbağanın sert kabuğu üzerindeki kara şekillerin üzerinde harfler belirdi. Momo bu harflerin önceden de mi orada olduğunu yoksa birdenbire mi çıktığını anlayamadı. Ama şu sözcükler okunuyordu. "Beni izle." Momo şaşkınlıkla sordu. "Bana mı söylüyorsun?" Fakat kaplumbağa yürümeye başlamıştı bile. Birkaç adım sonra durup Momo'ya baktı. Momo kendi kendine "Herhalde beni bekliyor." diye söylendi. Sonra ayağa kalkıp kaplumbağanın arkasından yürüdü. "Sen yürü, peşinden geliyorum." dedi. Ve böylece yavaş yavaş kaplumbağanın adımlarına uyarak koca taş çemberinin dışına çıktılar. Büyük kente doğru yol almaya başladılar.